Ayrım 15. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 164. Çıkmadan önce eve bir not bırakmış. Sinan'la evlendik ama merak etmeyin, ne olursa olsun üniversiteyi bitireceğim. İlk birkaç gün onu geri dönmesi için ikna etmeye çalıştım. Ailesine bunu yapmaya hakkı yoktu. En azından okulunu bitirinceye kadar bekleyebilirdik. Üstelik yurdun dört bir yanını saran o sıcak mücadele günlerinde bizi birlikte kuracağımız hayatın içinde çok zor koşullar bekliyordu. Gönlüm onu kendi ellerimle bu zorlukların, sıkıntıların içine sokmaya razı değildi ama Lale'nin gözü hiçbir şey görmüyordu. Sabahın ilk ışıklarına dek oturup konuştuğumuz bir gece bana dudakları titreyerek ve gözleri dolu dolu "Beni sevdiğini söylüyorsun ama bana güvenmiyorsun," dedi. Hepsi şımarık ve asi bir burjuva kız olduğumu, zoru görünce kaçacağımı düşünüyorsun. Sandığın gibi değil oysa. Sana aşık oldum ben. Bence aşk her şeyden çok sevdiğin insanı mutlu etmek isteğidir. Seni çok mutlu edeceğim ve seninle çok mutlu olacağım Sinan, göreceksin. Lale'yi evine geri dönmeyi ikna edemeyeceğimi anlamıştım. En kısa sürede evlenmek istiyor, nikahtan önce ailesinin onu bulup geri götürmesinden korkuyordu. Kısa bir süre için gül suyunda güvendiğim işçilerden birinin evinde saklandı. Çok beklemedik, bürokratik işlemler tamamlanır tamamlanmaz da evlendik. Ülkenin bir uçtan bir uca ayağa kalktığı günlerde fabrikaların işlerinin, hiç durmayan cinayetlerin, katliamların, ayaklanmaların arasında 1979 yılının 12 Eylül'ünde kıyıldı nikahımız. Evliliğe adım atışı sanıyorum ki çocukluğundan beri düşlerini süslediği gibi olmadı. Lale kiralık bir gelinliğin içinde gül suyundan 15-20 gün öncesinde de hiç tanımadığı bir işçi ailesinin evinden gelin çıktı. Tuğgeneral Servet Paşa'nın kızı Lale ile komünist işçi lideri Sinan'ın nikah masası yalnızca bir büyük sevdayı temsil etmiyordu. O sevda var gücümüzde değiştirmek istediğimiz düzenin yüzyıllardır yerleşmiş kurallardan, aşılmaz hiyerarşik yapılanmalardan, baskılardan oluşmuş temellerini zorlayan bir büyük isyandı aynı zamanda. Hastanede ilk kez Lale'nin elini tuttuğum o geceden sonra haberi üniversitelerde, gençlik derneklerinde, sindikalarda, işçi çevrelerinde dalga dalga yayıldı ve önce İstanbul'u derken bütün yurdu sardı. Avrupa'da yaşadığımız sonraki dönemde bile Lale, generalin kızı, ben de generalin kızını kaçıran adam olarak anılmaktan yıllarca kurtulamadık. Sendika arabasıyla gittiğimiz nikah dairesinden annemin Maltepe'deki evine döndük ve evliliğimizin ilk aylarını annem, babam ve üç kardeşimden oluşan ev halkı yatana kadar televizyon seyredilip oturma odası olarak kullanılan, nemden şişmiş kapısı hiçbir zaman tam olarak kapanmayan bir odada geçirdik. Lale o günlerde de sonrasında da alışık olmadığı ve hazırlıksız yakalandığı bu düzenden hiçbir zaman yakınmadı. Ne olursa olsun benim yanımda, benimle birlikte olmaktan hoşnuttu. Aslında ikimiz de bir an önce kendi evimizi kurmak istiyorduk. Ailemin yanında geçirdiğimiz o günlerde bir miktar para biriktirecek ve en kısa sürede oradan ayrılacaktık. Gerekli parayı olabildiğince çabuk biriktirebilmek için harcamalarımıza büyük bir özen gösteriyorduk. Bu yüzden Lale'nin de isteğiyle evlenirken nikah yüzüklerimizi bile almamıştık. Ben seninle evli olduğumu alnıma yazdım diyordu. Bu gerçeği kimse çıkaramaz oradan. Ancak birkaç ay sonra kendi evimize geçebildik. Üst Göztepe'de tren yoluna bakan iki odalı sobalı bir daireydi. En zorunlu, en elzem eşyaları alarak kurabilmiştik evimizi. Bir iki koltuk, bir yatak, birkaç kapkaca. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaları ise ikinci elden temin edebilmiştik. Eve taşındığımızda kışın tam ortasıydı, soğuktu. Çocukluğu ve gençliği kalabalık bir işçi ailesinin içinde kıt kanaat günlerde geçirmiş benim için o koşullar yabancı değildi. Ama bütün o yokluğun, yoksulluğun yabancısı olduğunu bildiğim için Lale adına kavgalanıyordum çoğu zaman. Artık geceyle gündüzü ayıramadığım sendika çalışmalarını bitirip de geç saatlerde eve döndüğümde onu hep küçük bir elektrik sobasının karşısında battaniyelere sarılmış kitap okumaya çalışırken bulurdum. Evi kurarken babamın evinden alıp getirdiğimiz kömür sobasını yakmayı hiçbir zaman başaramadı. Sobayı yakmak için gösterdiği her iyi niyetli gayret küçük çaplı bir felakette sonuçlanıyordu. Evimizi geçtikten kısa bir süre sonra Sedef'le seni kahvaltıya davet ettiğimiz o günü hatırlar mısın? Evcilik oynayan küçük kız çocukları gibi daha akşamdan heyecan içindeydi. Heyecanını ben de paylaşıyordum aslında. Siz evimizde ağırlayacağımız ilk misafirlerimiz olacaktınız ne de olsa. O sabah Lale benden erken kalkıp çayı koymuş kahvaltı masasında hazırlamıştı. Ben yatak odasına kadar sızan bir duman ve is kokusuna uyandım. Salona gittiğimde Lale odaya dolan duman çıksın diye bütün pencereleri sonuna kadar açmış Yüzü gözü kömür karası içinde sobanın başında ağlamakta çırpınıyordu. Siz tam da o sırada kapıyı çalmıştınız. Bizi o halde görünce sen her zaman olduğu gibi fırsatı kaçırmamış, gün boyu kızcağızla bin bir türlü şaklabanlık yapıp durmuştum. Az sonra sobayı tutuşturduk ama bütün evi saran dumanı çıkarabilmek için kahvaltıyı ardına kadar açık pencerelerin önünde ve üzerimize paltolarımıza yapmak zorunda kalmıştık. Söyle Yağmur, yolunu şaşırmış kuşlar için pencerenin önüne bıraktığımız ekmek kırıntıları da mı yalandı? Olsun, böyle de güzel diyordun sen. Şubat ayında açık havada kahvaltı etmenin tadı başka abi. Sağ ol be Lale, ne iyi akıl ettin bunu. Lale ise hala kendini savunmak, o sobayı bir türlü yakamamış olmasına çeşitli bahaneler bulmak için çırpınıp duruyordu. Ona kıyamadım. O günden sonra evin ısınma sorununu çözmeyi ben üstlendim. Artık evde kalacağını bildiğim günler sabahtan sobayı tutuşturuyor, karımı sıcak bir evde bırakmanın iç huzuruyla yola çıkıyordum. Salon iyi kötü ısınıyordu da kış başından beri soğuğu hiç kırılmamış olan yatak odası tam bir buzhane gibiydi. Yatağa girdiğimizde soğuktan çarşaf, yastıklar, yorgan, her şey bize ıslak gibi gelirdi. Her gece Lale'nin ellerini, ayaklarını, sırtını sımsıkı ovuşturarak ısıtmaya çalışırdım. Ayakları bir türlü ısınmazdı. Yünlü çoraplarının altından bile ayaklarının soğuğunu hissederdim bazen. Gençtik, birbirimize doyamazdık. Yatağın içinde o beni, ben onu ısıtmaya çalışırken birden canımız çekerdi, sevişmek isterdik. Lale o buz gibi odada sevişmeyi hiç göze alamazdı. Çaresiz bir koşu daha yeni ısıttığımız yataktan odadan çıkar salona geçerdik. Bir iki kez sıcağın ve sevişme sonrasının rehavetiyle daracık kanepede giyinmeye bile fırsat bulamadan çırılçıplak uykuya daldığımızı, neden sonra soba tümüyle söndüğünde odanın soğuğunu uyandığımızı hatırlıyorum. Rahatına düşkündü Lale. Ne olursa olsun en çok yatakta sevişmeyi severdi. Sonunda dayanamadık. Bir gece yatak odasından koca şilteyi kaptığımız gibi salonun ortasına cayır cayır yanan sobanın yanına getirdik. O gece aylar sonra ilk kez yatağımızda dilediğimizce doya doya seviştik. Sonra da o sıcağı, o rahatlığı bırakıp da buz gibi yatak odasına dönmek gelmedi içimizden. Sobaya birkaç kürek kömür daha atıp salonun ortasında yerde sıcacık uyuduk. Bu fikir Lale'nin çok hoşuna gitmişti. O günden sonra eve birileri gelmediği sürece kış boyu şilteyi salonun ortasına hiç kaldırmadık, yatak odasını neredeyse tümüyle unutup gece gündüz salonda yaşadık. İçten içe bütün bu koşulların Lale'yi bunaltıp yoracağından kaygılanıyordum ama o bunların hiçbirini umursamıyor gibiydi. Haksızlığa, yokluğa, yoksulluğa karşı verdiğimiz bir büyük kavganın içinde benimle birlikte olmak yetiyordu ona. Hiçbir şeyi aldırmadan canla başla koşturuyordu ve sanıyorum kendi elleriyle getirip yanı başıma bıraktığı bu yeni Lale'den gurur duyuyordu. İkimiz de daha iyi bir hayatımız olsun istiyorduk elbette ama böylesi düşleri kolayca devrimden sonraya ertelemiştik. Üstelik etrafımızı çevreleyen işçi ailelerinin günden güne ağırlaşan koşullarını gördükçe kendi yoksulluklarımızdan söz etmek bile ağır geliyordu bize. O yıl üniversiteye başlamış olmasına rağmen günlerini çoğunlukla grevdeki işçi ailelerini desteklemek için mahallelerde geçiren Lale, belki de hayatında ilk kez bu dünyaya böylesine yakından tanıklık ediyordu. Şehrin kıyılarına ilişmiş, tozun, dumanın, isin içinde yaz kış demeden hiçbir ışıkta değişmeyen çamur rengi mahallelerine. Aylardır para girmeyen evlerde akşama masaya konacak bir kap yemeğin peşine düşmüş kadınlarına. O kadınların günde üç öğün memleketten gelen bulgurla, yarmayla, fasulyeyle doyurmaya çalıştığı kavruk çocuklarına. Evinin kapısını çekip elinde çantasıyla benim yanıma geldiğinde ben kendi devrimimi yaptım, sıra sosyalizmde demişti. Benimle yaptığı evlilik hiç kuşku yok Lale'nin hayatında bir devrimdi ve bu devrimde tanıklık ettiği bu yepyeni dünyanın en az benim kadar emeği vardı. Sıcak, herkese kolay ilişki kurabilen rahat bir kızdı. Yemek yapmayı evliliğimizin ilk aylarında biraz annemden öğrenmişti. Sonrasında ise ziyarete gittiği işçi ailelerin mutfağını atölye gibi kullanmaya başladı. Elinde çarşıdan aldığı malzemelerle evlere gidip evin kadınını da başına diker, kadının tarifine göre ailenin o günkü yemeğini yapardı. Çoğu kadın kardeşi, çocuğu yerine koyuyordu onu. Kolayca sevgilerini kazanmıştı. Gecikeceğimi ya da başka şehirlere gittiğim için hiç gelemeyeceğimi bildiği akşamlar bırakmazlardı. O da kendi pişirdiğini yemek için kalır, onların sofrasını paylaşırdı. Böyle böyle birçok yemeği yapmayı öğrendi. Bulaşıkla arası pek iyi değildi. Onu da ne yapıp edip benim üzerime yıkmayı başarıyordu. Düzenli bir hayatımız olmadığı için bulaşıklar çoğu zaman evde kullanılacak hiçbir şey kalmayıncaya dek birikirdi. Artık bir gün daha dayanamayacak hale gelince aramızda kura çeker, küçük oyunlar oynardık. Kaybeden yıkama işini üstlenirdi, kazanan da durulamayı. Şanslı ya, çoğu zaman ben kaybederdim. Bazen de ona kıyamaz, bilerek kaybetmiş gibi yapardım. Bu işi her benim üstüme yıktığında çocuk gibi sevinir, havalara uçardı. Sonunda gözümüzü karartıp bir gayret mutfağa girerdik. İkimiz de acemiydik bu işlerde. Bir mutfak dolusu bulaşığı yıkamak saatlerimizi alırdı ama iş bitip de üzerine demlediğimiz çaylarımızı içerken bir yandan da bütün mutfak tezgahını kaplayan temiz bulaşık dağlarını seyreder, kendimizde gurur duyar, mutlu olurduk. Sonraki yıllarda daha iyi ve daha kötü anlarımız oldu. Ama şimdi bile geri dönüp baktığımda o günlerin hayatımızın en mutlu günleri olduğunu düşünürüm hep. Mutluyduk çünkü alabildiğini umutluyduk. Dünyanın bütün istasyonlarından yola çıkan güzel günler göreceğiz çocuklar adlı trenlere doluşmuş gidiyorduk. Yolumuz kimsesiz, ıssız istasyonların soğuk bekleme salonlarına düşmemişti henüz. Badem ağaçlarının yalancı baharlarda çıtır çıtır kırılıp dökülen kupkuru dalların seslerini de duymamıştık hiç. Eylül ortasında başımızın üzerinden geçip giden göçmen kuşların yollarını şaşırdıklarını ne bilirdik? Evet, gökyüzünün yedi renginden sadece tarihin sepya günleri düşmüştü bize ama yine de şikayetçi değildik halimizden. Mutluyduk, gerçekten mutluyduk. Biz bir daha hiç o günlerdeki kadar inanmadık yaşama, geleceğe hiç öylesine umutla bakmadık, hiç o kadar mutlu olamadık. Cennetle cehennem öylesine yakın mıydı birbirine? Kim önce yolunu şaşırdı Yağmur? Sen miydin? Binbir gece masallarını cehennemin kapısından gizlice içeri alan sen miydin? Öyleyse şimdi ben ne derim Şehrazat'a? Elinde küçük bir çantayla çıkıp kapıma geldiği o günden sonra geçen bir yıl içinde Lale annesiyle babasını hiç görmemişti. Ama ara sıra ve gizlice çok sevdiği Gül ablasıyla buluşuyordu. Evliliğimizi ve Lale'nin içinde bulunduğu koşulları Gül ablası da onaylamıyordu. Ama merak ediyordu kardeşini. Bağlantıyı tümüyle koparmak istemiyordu. O güne dek etrafında Lale'nin adını bile ettirmeyen babası bir akşam evde hep beraber televizyon seyredilirken dönüp ortaya yine adını anmamaya özen göstererek şöyle demişti. O adamla olduğu sürece sokağımızdan bile geçemez. Ama ola ki burnu sürtülmüşse, pişmansa ortada kalmış hissetmesin kendisini. Bu çamura da daha fazla batmasın, bir gece bile durmasın orada. Evladımız deriz, yine bağrımıza basarız. Uzun boylu düşünmesin artık, bir an önce kararını versin, yolda izle bir rast yanılırsa dediklerimi söylersiniz. Hemen ertesi gün bu sözler ablası kanadıyla Lale'ye ulaştı. Lale de konuyu o akşam bana, Servet Paşa'nın bu sözleri söylerken takındığı tavrı, yüzünün aldığı hali, jestlerini, mimiklerini tahmin ve taklit ederek aktardı. Kızının evliliğini ve yaşamını onaylamayan asker, bir babaya uygun bulmuştum. Ama böylesi bir mesajın tam da o günlerde gönderilmiş olmasının ardında başka bir neden aramamıştım. Yanıldığımı çok kısa bir süre sonra mesajın üzerinden henüz 10 gün bile geçmeden anladım. O günlerde bir yandan da evliliğimizin birinci yıl dönümünü kutlama telaşındaydık. Aslında Lale'nin telaşıydı bu daha çok. Ben sadece onun hevesini kırmamaya çalışıyordum. Doğum günlerinin, yıl dönümlerinin anlamlı olduğu, önemli sayıldığı bir aileden gelmiyordum. Doğum günümü nüfusa sonradan kaydedildiğim için gerçek tarihi hiçbir zaman bilmediğimi söylememe rağmen ilk kez o yıl Lale kutlamıştı. Özel günler çok önemliydi onun için. Sevdiği insanları mutlu etmenin bir vesilesiydi. Bunu hemen evliliğimizin ilk yılında fark ettim ve Lale'nin doğum gününü hiç unutmadım. Bugün bile aklımda taşıdığım tek özel gün Lale'nin doğum günüdür. Evlilik yıl dönümü ise ikimizin aynı anda aynı heyecanla paylaşabileceği en önemli gündü ve ne olursa olsun kutlanmalıydı. Sedefli sen de böylesi kutlamaları önem veren ailelerde yetişmiştiniz. İlk evlilik yıl dönümümüz Cuma'ya geliyordu. 12 Eylül 1980 Cuma. Hep birlikte karar vermiştik. O gün işlerimizi mümkün olduğunca erken bitirip sizin adadaki evinize gidecek, bahçede yiyeceğimiz akşam yemeğinden sonra geceyi de orada geçirecektik. Sabahları erken kalkmayı sever Lale. O gün de benden önce kalkmış, çayı koymuş, kahvaltı sofrasını özenle hazırlamış, masanın benim oturduğum tarafına, tabağımın tam yanına armağan paketimi bırakmış. Apartmana dışarıdan gelip servis yapan kapıcının ekmek ve gazete bırakmadığını görünce üşene üşene bir alt sokaktaki bakkala gitmek için evden çıkmış. Daha bakkala varmadan kapı önlerinde oynayan erkenci çocuklardan öğrenmiş haberi. Ordu geldi. Beni uyandırdığında nefes nefeseydi. Sinan hadi kalk. Yatağın yanında, üzerinde sokak giysileri, Ayağında botları, elinde ekmekle öylece duruyordu. Yüzünde şaşkınlık, kaygı, korku. Ne oldu? Darbe olmuş Sinan. O gün seri tutuklamaların yapılacağını, sendikadaki görevim nedeniyle listelerin başında benim de olduğumu tahmin etmek zor değildi. Sokağa çıkma yasağına rağmen hemen evi terk etmemiz gerekiyordu. Geride kalanların başını belaya sokmamak için elimizdeki fotoğrafları aceleyle banyo sobasında yakarken televizyonda generallerin açıklaması okunuyordu. Lale'nin hevesle hazırladığı kahvaltı sofrasını da yıl dönümünü de hepten unutmuştuk. Onun bana aldığı armağan masanın üzerindeydi. Benim onun için hazırladığım paket ise kütüphanede kitapların arasında saklıydı. O telaş içinde ikisini de oldukları yerde unutup evden çıktık ve ara sokaklardan geçip apartmanların önünde biriken kalabalıklara karışa karışa ilerleyerek Bostancı'da güvenli bir eve kadar ulaştık. O gece sabaha karşı yatağa girdiğimizde Lale'ye sımsıkı sarılmış, sonraki günlerde başımıza neler gelebileceğini, karımı bütün bu zorluklardan nasıl koruyabileceğimi düşünüyordum. Göğsüme bir konup bir kalkan soluğundan onun da uyumadığını biliyordum ama ikimiz de hiç konuşmuyorduk. Az sonra "Ah Sinan!" diye inledi. "Ne oldu Lale?" Başını göğsümden alıp gerçekten üzgün bir ifadeyle bana baktı. Armağanını masada unuttum. Saçını, yüzünü okşadım. "Boş ver, sonra yine alırsın. Hem günlerin ne getireceğini bilmiyoruz ki. Belki daha sonra gidip alırız evden." O hala üzgündü. "Alamazsak çok yazık olacak." Gülümsedim. "Ne almıştın bana?" Oyunu bozulmuş bir çocuk gibi dudakları büzüldü. Sürpriz olacaktı. Gözlerinde bir an için bir umut ışığı belirdi. "Belki de döneriz eve, değil mi?" Ağzımdan çıkacak bir evete bakıyordu. Umudunu kırmaya gönlüm razı olmadı. "Olabilir," dedim gülümseyerek. "Ama içinde kalmasın, söyle istersen." Mahzun bir halde yanıtladı. "Nikah yüzüğü. Sen ne almıştın?" Gülerek başımı salladım. "Nikah yüzüğü." Bir daha o eve hiç dönmedik. Armağanlarımızı da alamadık. Biz Avrupa'ya gittikten bir süre sonra annemle kız kardeşim gelip evi boşaltmışlar. Bir kütüphane dolusu kitabı ne yapacaklarını bilememişler. Hangisi yasak hangisi değil ayırt edememişler. Hepsini sobaya doldurup yakmışlar. Bir koca günümüzü aldı, yaka yaka bitiremedik. "O ne çok kitaptı oğlum," demişti annem yıllar sonra yurda geri döndüğümde. Anlaşılan o ki benim Lale'ye aldığım yüzü kitaplarla birlikte yanıp kül olmuş. Lale'nin armağan paketi kahvaltı sofrasında kaldığı için fark edilmiş, annem yüzüğü yıllarca saklamış. Yazık ki yıllar sonra dönüp geldiğimde o yüzüğün artık buruk bir geçmişin anısı olmaktan başka bir hükmü kalmamıştı. 1981 baharı geldiğinde bir sendika yönetiminde bulunanların bir an önce yurt dışına çıkması gerekiyordu. Parti daha sonra eşlerimizin ve çocuklarımızın bulunduğumuz yerlere getirilmesini sağlayacaktı. Lale'nin babası darbeden önce de İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nda görevliydi. "Babam ne yapar eder beni bulur. Burada kalırsam bir daha hiç çıkamam, bir daha seni hiç göremem, seni kaybedersem dayanamam Sinan," diyordu Lale. Ülkede yalnız kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden de Junta'nın her yerde kontrolü sağlayamadığı o koşullarda henüz vakit varken bizimle birlikte çıkmak istiyordu. Lale'nin durumunu partiye ilettim ve ülkeden birlikte çıkma iznini aldım. Senin gözaltına alınışından kısa bir süre sonra karayolundan sahte pasaportlarla Bulgaristan sınırından geçip ülkeyi terk ettik. Bir yıl kadar Almanya'da bir iki şehirde dolaştıktan sonra Viyana'ya yerleştik. "Yerleşmedin," diyecekti Lale yıllar sonra. "Hiçbir yere yerleşmedin sen. Gittik, evler kurduk oralarda, yıllarca uyuduk, uyandık, sokaklarında dolaştık. Kahvelerini içip yemeklerini yedik ama sen yerleşmedin. Gittiğimiz her yerde şehrin bir ucuna sessizce ilişiverdin yalnızca. Hiçbir yere yerleşmedin. Sorun da bu ya." Gençti. Kendisini değişen şartlara kolayca uydurabilecek yaşlardaydı. Liseyi Almanca eğitim veren bir kolejde okuduğu için dillerini, kültürlerini zaten biliyordu. Çarçabuk insanların arasına karıştı. Birkaç yıl sonra da üniversiteye başladı. Çoğumuzun yaptığı gibi bir gün geri dönmek umuduyla yetinmedi. Oralarda bulunuşuna bir başka anlam kattı, bir hedef yükledi. Sonunda Lale yavaş yavaş yaşadığı kente yerleşti. Üniversiteye başlayınca öğrenciliğin gerektirdiği bir günlük düzen kurdu kendisine. Her gün kat ettiği yolların bir amacı vardı artık. Otobüs duraklarında neyi beklediğini biliyordu. Kütüphanelerini öğrendi, kahvelerinde buluştuğu arkadaşlar edindi. Sinemalarında değişen filmleri takip edip televizyon programlarını izledi. Bir süre sonra meydandaki gazete büfesinde çalışan İtalyan genç aldığı haftalık dergiyi, köşedeki kahvede çalışan orta yaşlı kadın garson en çok hangi çöreği sevdiğini biliyordu. Farklı kokuların Yeni tatlar almanın keyfini çıkarmaya başladı. Acemiliğini, yabancılığını attı üzerinden, bir daha da o şehrin sokaklarında hiç kaybolmadı. Bense içimde her an ülkeye geri dönüp kaldığımız yerden mücadeleye devam etme umudunu taşıyarak geçiriyordum günlerimi. Parti toplantıları için Avrupa'nın çeşitli kentlerine yaptığım yolculukların dışında hep Viyana'daydım. Ama bir türlü alışamamıştım. Avuç içi kadar şehirde kendimi her an kaybolacakmış gibi hissediyordum. Sokaklarında, kahvelerinde, duraklarında yalnızlığımı, yabanlığımı dolaştırıyordum. Filmlerini, televizyon programlarını izlerken zihnim kendi dilimin kıyılarına savuruyordu beni, yoruluyordum. Politik göçmenlerin Avrupa'da sürdürdüğü çalışmaların bir parçası olarak görüştüğüm çoğu ikinci Viyana'da, izbe mekanlarda, büyük yokluklar içinde yaşayan Türkiye'li işçilerden başka kahvelerinde buluştuğum kimse olmadı. İnsanlarının arasına karışamadım. Şehrin kokularına, tatlarına alışamadım. Köpüksüz Türk kahvesini andıran kahvesinden başka da hiçbir şeyden tat alamadım. İlk yıllar İstanbul'da olduğu gibi Viyana'da da büyük ekonomik sıkıntılar içindeydik. Oldukça eski binalardan birinin en alt katında, sonradan bölünüp birbirine açılan iki oda haline dönüştürülmüş tek odalı bir dairede oturuyorduk. Şehir yönetiminin göçmenlere sağladığı sosyal yardım parasıyla kısıtlı bir bütçe içinde yaşamak zorundaydık. Her ayın sonuna doğru paramız tükenirdi. Mutfak alışverişi bile yapamazdık. Evde kalan elma, patates, makarna gibi malzemeleri tüketerek, sigara yerine daha ucuz olan tütün sararak, dışarı çıkılacaksa belli mesafeleri yürüyerek idare ederdik. Lale gündelik yaşamın dayattığı ekonomik zorlukları hiçbir zaman dert etmedi. Ne olursa olsun asker kızıyız biz, yokluk nedir biliriz diyerek eline geçen paranın gerektirdiği sınırlar içinde hiç yakınmadan yaşamanın bir yolunu buluyordu. Başlangıçta ailesinden pek sık söz etmezdi. Zaman içinde çeşitli vesilelerle annesini, babasını, kardeşlerini anmaya başladı. Her etli lahana dolması yaptığında annesine getirirdi sözü. Eh, bu da idare eder ama sen asıl annemin yaptığı dolmayı yiyeceksin. Annem resmen döktürür bunu. İlk gençlik yılları boyunca annesiyle sürüp giden didişmelerini hepten unutmuş görünüyordu. Önceleri hep isyankar bir çocuk tavrıyla ve derin bir kızgınlıkla andığı babası da farklı sohbetlere konu oluyordu artık. Açıkça dile getirmese de babasının siyasal tercihinin aslında sosyal demokrasiden yana olduğunu her fırsatta söylemekten hoşlanıyordu. Duyduğu bir şarkı, şehrin müzelerinde gördüğü bir sergi, okuduğu bir haber, çok sevdiği Gül ablası ve kardeşi Can'la paylaştığı anıları çağırır oldu sık sık. 1985'i 86'ya bağlayan yılbaşı gecesi ben mutfakta yeni bir şişe şarap açarken telefon çaldı. Almancası benimkinden çok daha iyi olduğu için genellikle telefonları Lale açardı. Elimde şarap şişesiyle odaya döndüğümde alıcıyı kaldırmıştı, arkasından büyük bir çığlık attı. Anne, o gece yıllar sonra ilk kez ailesinden herkesle tek tek konuştu. Annesine uzun uzun Viyana'da sürdürdüğü eğitimini ve hayatının ne kadar yolunda gittiğini anlattı. Biz Türkiye'den ayrıldıktan bir süre sonra Tuğgeneralp'ten emekliye ayrılan babasına karşı mahcup ve uysaldı. Sonrasında da Servet Paşa'nın çok parlak olabilecek askeri kariyerinin erken bitmesine sebep olduğu için yıllarca kendisini suçlayıp durdu. Babasıyla konuşurken biraz sarsılmıştı. Yine de erkek kardeşiyle şakalaşacak gücü buldu kendisinde. Sıra ablasına geldiğinde önce sesi kırıldı, sözcükler takılıp kaldı boğazına, hıçkırıkların arasından yalnızca sessiz gözyaşları döküldü. Az sonra hıçkırıkları dindiğinde ablasına yalvarıyordu. Ağladığımı söyleme, ne olur onlara ağladığımı söyleme Gül abla. Lale'nin annesi sormuş soruşturmuş, sonunda Maltepe'ye gidip bizimkileri bulmuş. Yıllar sonra döndüğümde anneme anlatmıştı. Kapıyı açtığımda eşiğin biraz gerisinde kızıyla birlikte duruyordu. Neden bilmem, görür görmez Lale'nin annesi olduğunu anladım. İçeri buyur ettim. Biraz soğuk duruyordu, girmek istemedi önce. Ama ben ısrar edince girdiler. Kızı pek konuşmadı. O da lafa nasıl gireceğini bilemedi. Her şeyi tenkit eder bir hali vardı. Başını öne eğip oturdu. Hemen birer kahve yapıp getirdim. Yüzü kas katıydı. Gözleri buz gibi bakıyordu ama kahveye uzanan ellerinin titrediğini fark edince yanına oturup elimi elinin üzerine koydum. Merak etmeyin dedim. Haberlerini alıyoruz. Çocuklar iyiler. Bir an başını kaldırıp inanmayan, yalvaran gözlerle bana baktı. Sonra bakışlarını yere çevirip benim sözümü doğrulamak istercesine yavaş yavaş başını sallayarak dalgın, acılı mırıldandı. Doğru. O daha çocuktu. Birden elini alnına dayayıp yüzüne siper ederek sessizce ağlamaya başladı. Ablası da kötü oldu onu öyle görünce. Kızcağız ağlayarak odadan çıkıp mutfağa koştu. Ne yapacağımı şaşırdım. Koşup kolonya getirdim. Ellerini ovarken tutamadım kendimi. Ben de ağlamaya başladım. Baktım o benim ellerimi sıkıyor, ben onunkini. Ellerimiz ellerimizde iyice koyverdi kendimizi. Yıllardır içimizde biriktirdiğimiz ne var ne yok ortaya döktük. Doya doya ağladık. Yazık, acımıştım o gün kadına. O yılbaşı gecesi yıllar sonra ailesiyle telefonda da olsa yeniden buluşmasının Lale ile ilişkimiz üzerinde sihirli bir etkisi olduğunu düşünmüşümdür hep. Sanki Lale'nin zihninde bir şeylerin üzerine örten bir örtü vardı da o gece bir el uzandı ve o örtünün ucundan tutup yavaş yavaş çekmeye başladı. Yavaş yavaş. Örtünün altından çıkanı Lale'nin bile fark etmesi yıllarını aldı. Bense ancak bunca yaşanmışlıktan sonra görebildim her şeyi. Örtünün de o sessiz elinde adını yıllar sonra koyabildim. 15. ayrımın sonu sayfa 175.